Ayrım 21. Peygamberin son 5 günü. Tahsin Yücel. Sayfa 234. Peygamber gerçek bir özdekçi olarak düşleri her zaman küçümsemişti. Ama bu kez düşten bilince doğru yönelirken, hatta neredeyse gelmişken birdenbire vazgeçti. Açmadı gözlerini. Bedeninin değişik yerlerine bir çalı kuşu gibi konup konup kalkan bu el olsa olsa Feride'nin eli olabilirdi. Yıllar önce bir kez, yalnız bir kez yaşadığı bir erinci yeniden yaşatmak üzereydi ona. O gece olduğu gibi bu gece de gözlerini açmadan bedenine konup kalkan elin uyumuna bıraktı kendini. Böylece el epey bir süre karnında, kalçalarında, nicedir tümden duyarsızlaştıklarını sandığı ama şimdi tatlı bir şaşkınlık içinde yavaş yavaş yeniden canlandıklarını sezinlediği yerlerinde dolaştıktan sonra Feride'nin bedeni de katıldı işin içine. Peygamber karnında karnının, göğsünde göğsünün, bacaklarında bacaklarının, hemen her yanında da elinin eşsiz dokunuşlarını dinledi. Düş içinde düş görüyorum ben. Başka ne olabilir ki diye geçirdi içinden. Sonra düşün iki kat derinlerinde olmanın verdiği güvenle sırt üstü döndü. Döner dönmez de bedeni neredeyse kendiliğinden hem de en duyarlı noktasından başlayarak üzerindeki bedenle kaynaştı. Gözlerini sımsıkı kapamasına karşın sonsuz bir aklıkta kayıyormuş gibi geldi peygambere. Yıllar önce duyduğu tadı duydu. Sonra bu tat o gece olduğu gibi bu gecede bedeninin odağından kanına, iliklerine, parmaklarının ucuna, saçlarının diplerine dek yayıldı. Heraklit'ten beri akıp gelen bir su gibi varlığının bütün gözeneklerini doldurdu. Peygamber büyülenmiş gibi kımıldamadan, neredeyse soluk bile almadan benzersiz bir ezgiyi dinlercesine bedenin odağında doğan tadın algılanan ya da düşlenen her şeyi kendine dönüştüren titreşimlerini dinledi. Sonra ezgi bütün görkemiyle yörüngesinde ilerlerken başını ya da ayaklarını oynatarak onun eşsiz uyumuna karınca kararınca katılmaya çalışan sıradan bir dinleyici gibi çekine çekine belli belirsiz bir biçimde kendisi de katıldı devinime. O zaman gene tıpkı o unutulmaz gecede olduğu gibi Feride'nin başlangıçta kalçalarının üzerine çalı kuşları gibi konup kalkmakla kalan ellerinin konduğu yerde daha uzun ve daha belirgin bir biçimde kalmaya, dokunmakla da kalmayarak dokundukları yerleri esrimeli bir biçimde kavramaya başladığını, Feride'nin dudaklarının ürkek, hızlı, yanaklarında, boynunda, omuzlarında dolaştığını algıladı. Proletarya diktatörlüğünü izleyeceğine inandığı yeryüzü cenneti en azından kendi bedeninde başlamış gibi bir duyguya kapıldı. Sonra birdenbire varlığın derinlerinden gelen karşı konulmaz bir üçgüdüyle ama kaynaşmışlığı bozmadan bedenindeki bedenle konum değiştirdi. 40 yıllık özlemin acısını bir anda çıkarmak istercesine bütün gücüyle sarıldı bu bedene. Dudakları eski bir alışkanlıkla hiç aranmadan kendiliklerinden buldukları dudaklara yapıştı. Deviniler karşılıklı olarak hızlandıkça hızlandı. Sonra tadın doruğa eriştiği saniyede bedenin derin bir seyirmesi içinde bir yerlerde bir şeyler koptu. Tat da büsbütün silinmese bile yoğunluğunu yitirdi. Peygamber sonsuz bir esenlik duygusu içinde kımıltısızlaştı. Üstündeki bedenin usulca yanına kayması da bulandırmadı esenliğini. Gene de ne olur ne olmaz kuşkusuyla gözlerini açmadı. İçinde bu sonsuz esenlik duygusu, kulaklarında çok yakınlardan gelen, alabildiğine tatlı bir su sesi uykunun derinliklerine doğru kaydı. Neden sonra derinliklerden yüzeye doğru gelirken Feride ile kaynaşmasının bedeninde bıraktığı seyirmeyi çok zayıflamış bir biçimde bile olsa hala duyuyor, duyduğu için de gözlerini açmak istemiyordu. Ancak bir süre sonra iyiden iyiye belirsizleşmeye, daha da kötüsü tarihin bizi hep daha iyiye ve daha güzele götürdüğünü yalanlamak istercesine gittikçe yozlaşarak tam tersine dönüşmeye başladı. Sonunda korkunç bir ağırlığın kendisini aşağılara, toprağın derinliklerine doğru çektiğini duydu peygamber. İçgüdüyle doğrulmak istedi ama değil doğrulmak, ağzında dilini bile oynatamayacak ölçüde güçsüz olduğunu anladı. Ne oluyor, ölüyor muyum diye düşündü. Aynı anda elini kolunu bağlayan korkunç ağırlık sorusuna olumlu bir yanıt getirmek istercesine yakıcı bir sıvı biçiminde önüne gelen her şeyi eriterek gırtlağına doğru yürüdü. Peygamber ağzını sımsıkı kapayarak karşı koymak istedi bu dalgaya. Ama dalga gırtlağını aşar aşmaz ağzı kendiliğinden açıldı. İçindeki her şeyin erimesinden mi yoksa başka bir şeyden mi oluştuğunu bilmediği, anlamaya çalışmadığı bu nesne sırt üstü yatmasına karşın dalga dalga boşalmaya başladı. İnsanüstü bir çabayla başını yana yatağın kıyısına doğru çevirdi. Arkasından da bütün bedenini döndürdü. O zaman akış öylesine hızlandı ki bütün bedeni yakıcı, yapışkan ve iğrenç bir sıvıya dönüşüp boşalacak. Birkaç saniye sonra varlığından buruşuk ve bomboş bir kabuktan başka bir şey kalmayacakmış gibi bir sanıya kapıldı. ''Ölüyorum, evet ölüyorum.'' dedi kendi kendine. Sonra güçsüzlük ve ağırlık duygusunu bile yitirmek üzereyken dünyanın ışığa kestiğini, aynı anda düşününde bedeninde dolaşan elin başını kaldırıp yastığa yatırmaya çalıştığını ayrımsadı. ''Feride'' diye mırıldandı. Gözlerini açtı. Önce hiçbir şey göremedi. Sonra karşısında yavaş yavaş bir çiçek açar gibi ışığın içinden bir kadın yüzü çıkmaya başladı. Feride'nin yanı başında olduğunu düşündü, doğrulmaya çalıştı. Arkasından gözlerinin önünde kara, dümdüz ve çok uzun saçlarla çevrili bir yüz görünce yeniden yastığa bıraktı başını. Feride değildi, hiçbir zaman, hiçbir yerde görmediği bir kız gülümsüyordu karşısında. Ama öylesine yakın, öylesine güzel, öylesine arı, öylesine körpe, öylesine çıplaktı ki düşündeki sevişmeden doğmuş gibiydi. Ne olursa olsun peygamber az önceki düş kırıklığını, ağzındaki acı bakır tadını, iğrenç bir sıvı gibi duyduğu bedenini unutarak sevgiyle baktı ona. Sonra belki de yeni bir düş daha gördüğünü, üzerine eğilerek gülümseyen bu el değmemiş yüzün her an silinebileceğini düşündü. Bunun için kız yüzünü daha da yaklaştırarak uzaksıl bir köylü ağzıyla nasıl azıcık eğice misin diye sorunca bir mucize karşısındaymış gibi şaşırdı. Sonra bütün gücünü toplayarak ''Siz kimsiniz, evimde ne arıyorsunuz?'' diye kekeledi. ''Benim adım Meryem'' dedi kız. ''Beni sana patron yolladı.'' Bir kez daha düş gördüğünü düşündü peygamber. ''Patron mu? Hangi patron?'' diye sordu. ''Fehmi'yi mi söylüyorsunuz?'' ''Yok Maruf Bey, senin arkadaşınmış.'' dedi kız. Sonra peygamberin yanıtını beklemeden kalktı. Arkasını dönerek bir camlı kapıya doğru yürüdü. Ak bir havluyla geri geldi. Elinde havlu, karşısında duruyor, anadan doğma çıplak olmasına karşın anlatılmaz bir dinginlikle gülümsüyordu. Çıplaklık en doğal durumuydu sanki. Sanki hiç giysi giymemiş, hiç yemek yememiş, su bile içmemişti daha. Söylediği ilk sözler de az önce kendisine söyledikleriymiş gibi geldi peygambere. Yatağın ucuna ilişip elindeki ak havluyla ağzını, çenesini, boynunu temizlerken de, altındaki çarşafı çekerken de, başını özenle kaldırıp yastığını değiştirirken de yaptığını ilk kez yapar gibiydi. ''Şimdi nasılsın?'' diye sordu. ''İyiyim, yalnız biraz midem bulanıyor.'' dedi peygamber. Meryem gene gülümsedi. ''Bende bir ilaç olacaktı.'' dedi. Komedinin üzerinde duran bir çantada bir şeyler aradı. Bir başka komedinin üzerinden su dolu bir bardak aldı. Gene yatağın kıyısına oturdu. Bir eliyle başını kaldırdı peygamberin. Öbür eliyle hapları ağzına verdi. Arkasından suyu içirdi. ''Bu haplar bıçak gibi keser bulantıyı.'' ''Şimdi ışığı söndüreyim de biraz uyu.'' dedi. Peygamber de bundan başka bir şey istemiyordu. Ama Meryem ışığı söndürür söndürmez yatağa girip de arkasından sımsıkı sarılarak ''Biraz da ateşin var.'' deyince iliklerine dek ürperdi. Çıplaklığı hiç de sarsıcı değildi. Odada başka yatak bulunmadığına göre yanına sokulması, sarılması, sağlığıyla ilgilenmesi de o denli aykırı sayılmazdı. Ama serin bedenini bedeninde duyunca peygamber kendisinin de anadan doğma çıplak olduğunu anlayarak iliklerine dek ürperdi. Sonra Meryem'in elinin, göğsünün, bacaklarının tadının düşündeki bedenin tadının neredeyse aynı olduğunu ayrımsadı. Bu düş hala sürmüyorsa korkunç bir oyuna geldiği ortadaydı. Meryem'in kollarından sıyrılarak yatağın ucuna çekilmeye çalıştı. Ama Meryem bırakmadı. ''Yataktan aşağı düşeceksin, hem orası ıslak.'' diyerek kendine doğru çekti onu. Ayrıca benden kaçman da çok saçma diye ekledi. Bunca yaptıklarımızdan sonra. Peygamber doğrulup oturdu birdenbire. Bunca yaptıklarımızdan sonra mı? Ne yaptık ki diye kekeledi. Meryem karanlıkta sakalını okşadı. Kötü bir şey yapmadık, karı koca olduk dedi. Karı koca mı olduk, ne demek o? Ne demek olacak, güzelce yattık seninle. Ama ben uyuyordum diye inledi peygamber. Meryem'in şimdi omzunu okşayan elini itti. Neden yaptınız peki bunu? Kim istedi bunu sizden? Maruf Bey. Maruf Bey istedi diye böyle bir şey yapılmaz ki. Utanmadınız mı? Bunun adına ne derler bilmiyor musunuz? Biliyorum, orospuluk derler ama benim işim bu. Hem de Maruf Bey'in sözü yerde bırakılmaz dedi Meryem. Sonra biraz uykusu kaçtığı, biraz da bu yaşlı adamla konuşmaktan haz duyduğu için geniş ayrıntılara girdi. Hayır, gerçekten kıramazdı Maruf Bey'i. Ayrıca bu işi beceremezse bir daha gözüme görünmesin diye haber yolladığına göre ister istemez yapacaktı bunu. Eski yoksul yaşamına geri dönmek istemezdi. Hiç kuşkusuz şimdiki yaşamı da hoşuna gitmiyordu. Kim isterdi sabahlara dek sarhoş eğlendirmeyi? Ama orospuluğun yoksulluktan çok daha iyi olması bir yana, Maruf Bey şöyle birkaç yıl dişini sıkacak olursa okkalı bir dünyalık edinip bu yaşamı bırakabileceğini söylüyordu. Yalan da değildi. Daha şimdiden epeyce para koymuştu bir yana. Yemesi, içmesi, küpesi, yüzüğü, bileziği de caba. Öyleyse bu Maruf alçağın biri diye haykırdı peygamber. Sonra bu haykırış bütün gücünü alıp götürmüş gibi başını yeniden yastığa bıraktı. Meryem de yanına uzandı. Yorganı çenesine doğru çekti. ''Yok, hayır, yanlışın var. Maruf Bey çok iyi bir adam.'' dedi. En azından kendisini orospuluğa alıştırdı diye ona kızmak haksızlık olurdu. Bu iş çok iyi para getiriyordu. Az önce de söylemişti. Hoşlanmıyordu bu işten. Zaman zaman öyle adamlarla karşılaşıyordu ki ellerinden kurtulmak için alacağı paranın 3 katını verirdi. Ama bütün erkeklerin bu denli tiksindirici olmaması bir yana, şimdi ona öyle geliyordu ki bu denli tiksinmesi cahilliğindendi belki. Adamına düşecek olursan bu iş çok güzel bir şey de olabilirdi. Örneğin bu gece olduğu gibi. ''Korkunç, korkunç!'' diye mırıldandı peygamber. Daha doğrusu inledi. ''Böylesine güzel, böylesine körpe bir kızın, böylesine iğrenç bir yaşamdan tad alabilecek duruma düşmesini anamalcı yozlaşmanın son kertesi olarak görüyordu. ''Korkunç, korkunç, korkunç!'' diye yineledi. Meryem hiçbir şey söylemedi, yalnız gözlemini Edim'le kanıtlamak istercesine elini peygamberin kalçalarında gezdirdi bir süre. Sonra hiçbir tepki gelmeyince elini çekti. Kendisi de yatağın öbür ucuna çekildi. Doğrusunu söylemek gerekirse adamına düşünce sevişmenin çok güzel bir şey olabileceğini ilk kez düşünüyordu. Başlangıçta bütün öteki adamlar gibi peygamber de itici görünmüştü gözüne. Hatta ak sakalı ve durmadan boğazlanmış gibi horlaması midesini bulandırmıştı. Ne var ki bir kez işe giriştikten sonra bu tekil, üstelik neredeyse umutsuz sevişme çabasında önceki deneyimlerinin tersine etkenlik tümüyle kendisinde olduğundan mı, yoksa bu yaşlı, yorgun, uyuşmuş bedende en sonunda cinselliği uyandırmaya başladığını görmenin sevincinden mi bilinmez, yavaş yavaş kendi içinde de bir şeyler uyandığını, kanının hızlandığını, soluklarının sıklaştığını duymuş, tek başına bu uyandırma çabası bile o güne dek hiç duymadığı bir haz vermişti ona. Sonra bedenini peygamberin bedeniyle kaynaştırınca bu aynı zamanda hem yalnız hem ikili sevişmede düşünmeden içgüdüyle en uygun devinileri, en uygun dokunuşları bulurken yaşamının en büyük hazzını tattığından, daha da iyisi en büyük sevincini, en büyük mutluluğunu yaşadığından hiç kuşkusu kalmamıştı. Şimdi de aynı mutlulukla dolup taşıyordu benliği. Ama ona öyle geliyordu ki bu geceye değin bu mutluluğu başka hiçbir sevişmede bulamadığına göre kendisinin hemen hiç işlevi yoktu bu işte. Haz, sevinç, mutluluk, her şey bu yaşlı adamdan kaynaklanıyordu. Onun olağan dışı bir ayrıcalığı olsa gerekti. Bunun için sakallarına yapışmış kusmuk kalıntılarını temizlerken bile ona sonsuz bir sevgi ve minnetle bakıyor, Allah'ım bu ne güzel adam böyle, bu ne güzel adam diye düşünüp duruyordu. Birden coşkuyla doğruldu. Pencereden gelen solgun ışıkta bir kez daha uzun uzun yüzüne baktı. Gene aynı şeyi düşündü. Birden sımsıkı sarıldı ona. Korkunç dedin ama neden korkunç olsun ki diye fısıldadı. Kuşlar bile, sinekler bile yapıyor bunu. Peygamber uykuya dalmak üzereydi. Hem uyumasına engel olunmasına hem de yozlaşmışlıkta diretilmesine sinirlendi. Ben sinek değilim diye humurdandı. Kimseye de bana kadın yolla demedim. Karımı hiçbir zaman aldatmamıştım. Sizin yüzünüzden bunu da yaptım. Meryem birden üşüdü. Ya öyle mi? Evli misin diye sordu. Evet iyi bildiniz evliyim dedi peygamber. Meryem suçlu gibi titrek bir sesle. Bilmiyordum kusurumu bağışla dedi. Sonra yüklendiği kusur fazlasıyla ağır geldi. Üzerinden atmak istedi. Sen de neden yengeyi bırakıp buralara geldin ki diye sordu. Öldü dedi peygamber. Bilmiyordum kusuruma bakma başın sağ olsun diye kekeledi Meryem. Maruf Bey'in kendisini bu güzel adama karısının acısını unutturmak için yollamış olacağını düşündü. Konuyu değiştirmek istedi. Sormak ayıp olmazsa ne iş tutuyorsun diye sordu. Ozanım ben dedi peygamber. Maruf Bey'in arkadaşı olduğuna göre çok paralı bir iştir herhalde dedi Meryem. Ama epeyce yaşlısın. Emekli olmadın mı daha? Peygamber bu bönce soru karşısında ne diyeceğini bilemedi. Bunun bile kenter düzenini yıkmak için yeterli bir neden olduğunu düşündü. Ozanlılığın emekliliği yoktur, yaşam boyu sürer dedi. Tıpkı devrim gibi. Bizim eski sokağın adı da devrimdi, sonra inkişaf yaptılar. Ama mahalleli bu sokağa Baytar Ahmet Bey der öteden beri dedi Meryem. Demek senin işte emeklilik yok. Hayır yok. Burasını sevmedim doğrusu. Ben erken emekli olmak istiyorum. Olacağım da. Maruf Bey sağ olsun orasını hiç merak etme diyor. Peygamber yanıt vermedi. Böylesine bilgisiz bir kadınla ne konuşulurdu ki? Ayrıca kızmaya başlamıştı ona. Nedenli bilgisiz olursa olsun aralığın simgesi olabilecek ölçüde güzelken orospuluktan emekli olmayı düşünmesi bağışlanacak gibi değildi. Böyle bir kadınla aynı yatakta bulunmanın kederiyle derin derin içini çekti. Uyuyamıyor musun diye sordu Meryem. Saçlarını okşadı. Yengeyi çok mu severdin? Peygamber iyice kızdı. Evet çok severdim. Beğenemediniz mi dedi. Çok severdim ama sizin yüzünüzden onu aldattım. Aman amca sen de işi çok fazla büyüttün dedi. Meryem gene saçlarını okşadı. Sen erkeksin her erkek yapar bunu. Ben yapmam dedi peygamber ama çok zayıf çıktı sesi. Meryem'in gözlemi torunun kızlarla ilişkisini anımsatmıştı. Kızların biri gelir biri giderdi Nazım'a ama bütün bu kızlar Nazım'ın gerçek bir devrimci olmasını önlememişlerdi. Nazım kuşağının en büyük devrimcisiydi. Bu da bir kuşak sorunu muydu? Kendinden yola çıkarak evet diyecekken birden büyük Nazım geldi usuna. Onun yaşamından da çok kadınlar gelip geçtiğine göre sorun bir kuşak sorunu olamazdı. Öyleyse Feride'ye bağlılığı yalnızca kişisel bir durumdu. Bu kadınla yatmış olması kişisel olarak yaralardı onu, devrimci olarak değil. Rahat bir soluk aldı. Sonra Mao'nun birbirini izleyen eşlerini, Hugo'nun kommine günlerinde yani çok ileri bir yaşta önüne çıkan kadını yatağına aldığını anımsayınca, bu gece neresi olduğunu pek çıkaramadığı bu odada böylesine arı yüzlü bir kadınla yatmış olmasını tuttuğu yolun doğruluğu konusunda bir gösterge olarak değerlendirmesine ramak kaldı. Karşı konulmaz bir uyku isteğiyle birlikte bir esenlik duygusu sardı benliğini. ''Kızım sizden bir ricam olacak.'' dedi. ''Buyur. Yarın sabah erkenden uyandırır mısınız beni?'' ''Olur uyandırırım.'' dedi Meryem. Sabahın solgun ışıklarıyla aydınlanmaya başlayan pencereye bakarak gülümsedi. Bir yere yetişmek istiyorsa hemen kalkması yeterdi. Böylece isteneni yerine getirdiğine göre kendisi de rahatça evine dönebilirdi. Ama bu yaşlı adamı bırakmak hiç içinden gelmiyordu. Usulca üzerine eğildi. Böyle kolları yanında ağzı açık uyurken daha çok bir ölüyü andırıyordu. ''Zavallı'' diye mırıldandı Meryem. ''Biraz da yarım akıllı mı ne?'' Peygamberin yanına uzanarak yorganı göğsüne doğru çekti. Çok geçmeden de uyudu. bir gece öncesinden de uykusuzdu. Bıraksalar bütün gün uyuyabilirdi. Ama uykusunun en tatlı yerinde telefon çaldı. Maruf Bey kendisi otele gelinceye dek konuğunu bir yere bırakmamasını söylüyordu. Sonra verdiği görevin üstesinden gelip gelemediğini sordu. "Geldim," dedi Meryem. "Nasıl, iyi miydi bari?" "Evet, çok iyiydi." "Bravo," diye haykırdı Maruf Bey. "İkinize de bravo, ama önce peygambere." Meryem telefonu elinden düşürecekti neredeyse. "Efendim, efendim," diye kekeledi. "Ama önce peygambere diyorum. Ne demiş atalarımız? Alet işler, el övünür. Ben onu sormadım. Ben diyorum ki, arkadaşın, bu güzel adam, peygamber mi diyorsun?" "Evet, öyle, peygamber diyorum." "Nasıl peygamber? Nasıl olacak? Basbayağı peygamber işte. Süper peygamber." 21. ayrımın sonu, sayfa 243.